ayrım 3. Ama 865. gece olunca demiş ki: Efendime gelince gösterdiğim kavrayışa şaşırmış, hala heyecan içinde komşularını ve çarşıdaki bütün esnafı çağırdı. Hayranlıkla olup biteni, kendisini zaten yeterince şaşırtmış bulunan yeteneğimi abartmaksızın onlara anlattı. Efendimin anlattıklarını duyan, orada bulunan herkes hiç böyle harika bir köpek görmediklerini söyleyerek zekam üzerine fikir yürüttüler. Efendimin söylediklerini kendileri denetlemek için onun iyi niyetinden asla kuşku duyduklarından değil, ama sadece beni daha çok övmek gayesiyle kavrayışımın kanıtını bulmak istediler. Dükkanlarında bulunan bütün sahte paraları getirdiler ve ben bunları iyi durumdaki paralarla karşılaştırarak bana gösterdiler. Ben de bunu görerek, ya Allah, bu kişilerin bunca sahte para bulması şaşılacak şey diye düşündüm. Bununla birlikte çekingenlik göstererek efendimin yüzünü komşularımın yanında kara çıkarmamak için önüme koydukları bütün paraları dikkatle inceledim. Ve diğerlerinden ayırarak pençemin altına almadığım bir tek sahte para bile kalmadı. Ünüm kentin bütün çarşılarına yayıldı. Hatta efendimin karısının çene düşüklüğü yüzünden haremlerde bile anılır oldu. Sabahtan akşama kadar ekmekçi dükkanının içi sahte paraları ayırt etmedeki becerimi denemek isteyen meraklı kalabalıklarla dolup taştı. Ben de bütün gün efendimin huzurunda günden güne artan ve kentin uzak semtlerinden bile gelen müşterilerin arzularını doyurmaktan geri kalmadım. Böylece şöhretim efendime kentin bütün fırıncıları bir araya gelse bile edinemeyecekleri kadar çok müşteri kazandırdı. Efendim benim ortaya çıkışımı kendisi için bir hazineden de değerli olduğumdan dolayı kutsamaktan hiç geri durmadı. Ve serveti acı duygulara kapılan komşusu sakatatçının karnını o kadar ağrıttı ki düş kırıklığından parmaklarını kemirdi. Kıskançlığından kimi vakit beni kaçırtmak için, kimi vakitte dışarı çıktığımda mahallenin köpeklerini üzerime saldırtarak bana sıkıntı yaratmak için tuzaklar hazırlamaktan geri durmadı. Ama artık korkacak bir şey kalmamıştı. Çünkü artık benim küçük marifetimin hayranı diğer dükkancılar tarafından da tutarlı şekilde korunuyordu. Böylece uzun bir süre genel bir ilgiyle çevrili olarak aynı şekilde yaşamayı sürdürdüm. Ve eğer insan şeklinde yaratılmış olan eski halim hiç durmadan aklıma gelip durmasa, gerçekten bu yaşamımdan memnun olacaktım. Bana en çok acı veren de köpekler içinde bir köpek oluşum değil, konuşma alışkanlığından yoksun oluşum ve kendimi anlatmayı sadece bakışlarıma ya da ayaklarıma oynatmaya veya açıkça anlam ifade etmeyen bağırmalara indirgemiş bulunmamdı. Ve birçok kez mezarlıkta geçirdiğim o korkunç geceyi hatırladığımda sırtımda tüyler diken diken oluyor ve tir tir titriyordum. Böylece günlerden bir gün ünümü merak eden saygın görünüşlü yaşlı bir kadın herkes gibi fırına ekmek almaya geldi. Ve yine herkes gibi bir kez ekmek aldıktan sonra beni denemek için önüme aralarında sahte bir paranın da bulunduğu birkaç madeni para attı. Ben de hemen kötü nitelikli parayı diğerlerinden ayırıp kadının yüzüne gelip denetlesin gibilerinden bakarak üzerine pençemi koydum. Bana harikasın, evet sahte olan bu diyerek parayı geri çekti. Beni büyük bir hayranlıkla inceledi. Efendime aldığı ekmeğin parasını ödedi ve çekip giderken bana açıkça beni izle anlamına gelen bir işaret yaptı. Ben de ey emirül müminin bu kadının benim için özel bir nedenle ilgilendiğini anladım. Çünkü beni dikkatle incelemesi başkalarının bana bakışlarından çok farklı bir tarzda olmuştu. Bununla birlikte ihtiyatlı davranıp sadece ardından bakmakla yetinip onun çekip gitmesine ilgisiz kaldım. Ama o birkaç adım attıktan sonra benden yana dönerek yerimden kıpırdamaksızın sadece ona bakmakla yetindiğimi görünce ilkinden daha ısrarlı bir işaret yaptı. O zaman ben ihtiyattan daha da güçlü bir merakla efendim dükkanın dibinde ekmek pişirmekle uğraşırken bu durumda sokağa atılıp kadını izlemek için yararlandım. Kararsızlık içinde kuyruğumu oynatıp zaman zaman duraksayarak onun ardından yürüdüm. Ama kendisi tarafından yüreklendirilerek sonunda kararsızlığımı yendim ve onunla birlikte evinin önüne ulaştım. Kadın evinin kapısını açıp ilkin kendisi içeri girdi ve çok tatlı bir sesle "Gir gir içeri ey zavallı, pişman olmayacaksın" diyerek beni kendisi gibi yapmaya davet etti. Ben de onun ardından eve girdim. O zaman kapıyı kapatarak beni içerideki daireye götürdü ve bir odanın kapısını açarak beni içeri soktu. Orada bir divanın üzerine oturmuş, nakış işleyen ay kadar güzel bir genç kız gördüm. Bu genç kız beni görür görmez başını örttü. Yaşlı kadın da ona, "Kızım, sana fırıncının ünlü köpeğini, Hani şu sahte paraları geçerli paralardan ayırmayı bilen köpeği getirdim. Sen bu köpek hakkında ilk söylentilerin ortaya çıktığını duyunca kuşkularımı sana açıkladığımı biliyorsun. Bugün efendisi fırıncının dükkanına ekmek satın almaya gittim ve bu olayların gerçekliğinin tanıklığı oldum. Ve Bağdat'ı hayran bırakan bu bulunmaz köpeği ardıma takarak getirdim. Tahminimde yanılıp yanılmadığımı bilmem için bana ne düşündüğünü söyle kızım, dedi. Genç kız da hemen, vallahi anacığım aldanmış değilsin ve sana bunun kanıtını göstereceğim, diye yanıt verdi. Ve genç kız o saat ve o anda ayağa kalktı ve eline su dolu kızıl bakırdan bileğen aldı. Üzerine benim işitmediğim birkaç sözcük fısıldadı ve bu sudan üzerime birkaç damla serperek, eğer köpek olarak doğmuşsan köpek kal. Ama bir insan olarak doğmuşsan bu suyun erdemiyle silkin ve insan şekline dön, dedi. O anda silkindim ve büyü bozuldu. Yeniden doğduğum zamanki gibi insan olmak üzere köpek şeklimi yitirdim. O zaman içim minnetle dolu, böylesine bir lütufta bulunduğu için teşekkür etmek üzere kurtarıcımın ayaklarına atıldım ve urbasının eteğini öptüm. Ve kendisine, ey kutsanmış genç kız, Tanrı seni verilerinin en iyileriyle donatarak sana bağışlı bulunduğum iyiliği karşılasın. Sen ki tanımadığın evinde bir yabancı olarak bulunan beni iyiliklerinden yararlandırmakta tereddüt etmedin. Sana teşekkür etmek ve layık olduğun şekilde kutsamak için gerekli sözleri nasıl bulsam acaba? Bil ki ben artık kendime ait değilim ve sen beni değerimi fazlasıyla geçen bir bedel karşılığı satın almış oldun. Ve de şimdi senin malın olmuş, sahiplenmiş bulunduğun kölenin kim olduğunu iyice anlaman için kulağına ağırlık getirmeden ve anlayışını yormadan birkaç sözcükle öykümü anlatacağım, dedim. O zaman kendisine kim olduğumu ve bekar durumdayken birdenbire bir kadın edinmeye nasıl karar verdiğimi ve nasıl kentimiz Bağdat'ın en tanınmış ailelerinden birinin kızını değil de alınıp satılan yabancı esirelerden biriyle evlenmek istediğimi anlattım. Kurtarıcım da anası beni dikkatle dinlerlerken kuzeyli kızın garip güzelliğine nasıl kapıldığımı ve onunla evlenmemi ona karşı nasıl dostluk ve anlayışlık gösterdiğimi, olup bitenler karşısında nasıl inceldiğimi ve daha olağanüstü davranışlara karşı nasıl sabırla dayanıklılık gösterdiğimi de anlattım. Sonra da o korkunç gecede gördüklerimi ve o olayı izleyen her şeyi başından sonuna kadar hiçbir ayrıntıyı atlamadan onlara öyküledim. Ama onu burada tekrarlamanın hiç yararı yok. Kurtarıcım ve anası benim öykümü duyunca kuzeyli bir genç kızı olan karıma nefretin sınırına ulaşırcasına nefret duydular. Ve kurtarıcımın anası bana, oğlum sen ne garip bir yanılmaya kapılmışsın. Nasıl oluyor da kentimiz her renkten genç kızla bu kadar zenginleşmişken ve Tanrı'nın lütfu genç kızlarımızın başı üzerinde bunca seçkinlik ve bollukla yığılmaktayken senin ruhun yabancıların kızı üzerine sarkıyor. Kuşkusuz böylece ayırt etmeksizin bir seçim yapmış olmandan ötürü ve senden kan, ırk, dil ve köken bakımından ayrı olan bir kişiye bahtını teslim etmiş olmandan dolayı böylece büyülenmen gerekliymiş. Ve bütün bunlar çok iyi anlıyorum ki şeytanın o taşlanası melunun marifetidir. Ama artık kızımın aracılığıyla seni yabancının kötülüklerinden kurtarıp yeniden eski insan haline getirmiş bulunan Tanrı'ya şükürler edelim, dedi. Ben de onun ellerinden öptükten sonra, ey kutsanası ana, Tanrı'nın ve sanın saygın yüzünün karşısında düşüncesizce davranışımdan dolayı pişmanlık gösteriyorum. Ve de nasıl merhametine sığınmışsam, öylece ailene de katılmaktan başka bir şey istemiyorum. Bu durumda beni asil ruhlu kızının yasal kocası olarak kabul etmek istersen, sana sadece kabul ettiğini söylemen yeter, diye yanıt verdim. O da benden yana bunda bir uygunsuzluk yok, diye yanıt verdi. Sonra da kızına, ama sen kızım ne dersin? Tanrı'nın yolumuza çıkardığı bu harika genç adam sana uygun geliyor mu, diye sordu. Kurtarıcım da, evet vallahi bana da uygun geliyor anacığım. Ama mesele bununla bitmiyor. İlkin onu bundan böyle de eski karısının fenalıklarından ve kötü darbelerinden korunacak hale getirmemiz gerek. Çünkü onun insan varlıklarını toplum dışı eden sihrinin bozulması yetmez. Onu her zaman için zarar veremeyecek hale koymamız gerek, diye yanıt verdi. Böyle konuştuktan sonra içinde bulunduğumuz odadan dışarı çıktı ama biraz sonra parmakları arasında tuttuğu bir şişeyle geri döndü. Bana içi su dolu olan bu şişeyi verdi ve Seydi Neman, başvurduğum benim eski kitaplarım şimdilik senin evine yabancı kötülük girmediğini ama girmekte de gecikmeyeceğini öğretti. Ve yine öğretti ki 200'lü karın hizmetçilerin önünde senin yokluğundan dolayı büyük bir tedirginliğe kapılmış gibi görünüyor. Sen de o şimdi dışarıdayken çabucak ellerine teslim ettiğin bu şişeyle evine dön ve onu avluda bekle. Öyle davran ki eve döndüğünde seninle birdenbire karşı karşıya gelsin. Seni beklentisinin tersine yeniden görmenin şaşkınlığı içindeyken sırtını çevirip kaçmak isteyecektir. Sen de derhal insan şeklini terk et ve bir kısrak ol diyerek onun üzerine bu şişenin içindeki sudan serpersin. O da hemen silkinip insan biçiminden kısrakların içinde bir kısrağa dönüşecektir. Hemen sırtını atla, yelelerine yapış ve karşı durmasına bakmaksızın ağzına çabucak dayanıklılığı denenmiş çifte gem geçir. Ve layık olduğu şekilde onu cezalandırmak için şiddetli kamçı darbeleriyle döv. Her Allah'ın günü ona bu tarzda davranmayı sürdür. Yoksa kötülüğü depreşir ve bundan sen acı çekersin dedi. Ben de ey emirül müminin duyup itaat ettiğim yanıtını verdim. Acele evime giderek onun uzaktan geldiğini görecek şekilde ve birdenbire karşısına çıkabilecek tarzda kendimi gizleyerek eski karımın gelişini beklemeye başladım. O da ortaya çıkmakta gecikmedi. Onu görünce beni saran tutkuya ve heyecanlandıran güzelliğine karşın oraya gelişimle ilgili görevi yerine getirmekte kusur etmeyerek onu tam olarak bir kısrağa dönüştürmekte başarı sağladım. O zamandan beri benim kanımdan ve ırkımdan olan kurtarıcımla yasal bağlarla birleşmiş bulunduğumdan, ey emirül müminin, meydanda gördüğün kısrağa kuşkusuz bakışlarını incitmiş olan ama yabancının bunca tehlikeli olan kötülüğünü düşününce haklı göreceğin tarzda kötü davranmaktan geri durmuyorum. Halife Seydi Neman'ın bu öyküsünü işitince ruhunda büyük bir şaşırma duymuş ve genç adama kuşkusuz öykün garip ve senin bu beyaz kısrağa karşı davranışın haklıdır. Yine de senin karın nezdinde girişimde bulunursak bu kısrağı yine de kısrak şeklinde tutsan da o denli şiddetle her gün cezalandırmaksızın işlem görmesini sağlayacak bir yol bulsan ama bunun yerine getirilmesi mümkün değilse ne yapacağını Tanrı bilir demiş. Ve böylece konuşarak El-Reşit ikinci kişiye yürüyüşüyle soyunun asaletini belirten bir ata binmiş ve ardında tahtrevana oturmuş iki soylu genç kadın ve Hint ve Çin havaları çalan çalgıcılar olduğu halde bu atı çalımla süren yakışıklı binciye dönmüş ve ona anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 866. gece olunca küçük dünyazat, ablacım lütfen halife ardında Hint ve Çin havalarının çalındığı genç atlıya dönünce neler olduğunu çabucak bize söyle diye haykırmış. Şehrazat da tüm dost yüreğimle diye yanıt vermiş ve sözünü şöylece sürdürmüş. Halife huzurunda bulunan ve yürüyüşle soyluluğunu belirten atın üzerinde çalımla yol aldığı sırada kendisine rastladığı gence dönmüş ve ona "Ey genç adam, yüzüne bakarak senin soylu bir yabancı olduğunu anladım. Ve kolayca sarayıma girmen için seni görmekle kulaklarımız, gözlerimiz şenlensin diye huzuruma getirttim. Böylece eğer bizden istediğin bir şey ya da bize anlatacağın duyulmaya değer bir öykün varsa daha fazla bekletme demiş. Genç adam da halifenin önünde yeri öptükten sonra ey emirül müminin benim Bağdat'a geliş nedenim bir elçilik ya da temsilcilik görevine dayanmıyor. Merak nedeniyle de gelmiş değilim. Sadece doğmuş bulunduğum yeri göreyim ve artık ölünceye kadar orada yaşayayım diye geldim. Ama benim öyküm o denli şaşırtıcıdır ki Efendimiz Emirül Mümin'i anlatmakta hiç kararsızlık göstermek istemem diye yanıt vermiş. Ve de şu öyküyü anlatmış. Atlının öyküsü. Bil ki ey sultanım ve başımızın tacı, benim eski mesleğim aynı zamanda babamın da babamın babasının da mesleği olan odunculuktu. Ve Bağdat'ın oduncuları içinde en fakir olanıydım. Sefaletim büyüktü ve geçimsiz, cimri, kavgacı, açgözlü ve aşağılık yaratışlı olan kendi karımın varlığıyla her gün ağırlaşıyordu. Bütün bu niteliklerine karşılık karım hiçbir işe yaramıyordu ve incelik ve kıvraklıkta mutfağımızın süpürgesi pekala onunla kıyaslanabilirdi. Bir at sineğinden daha yapışkan ve tedirgin olmuş bir tavuktan daha yaygaracı olduğundan birçok tartışmadan ve ağız dalaşından sonra onunla hiç konuşmamaya ve hiç tartışmadan tüm arzularını yerine getirmeye karar verdim. Böylece günün yorucu çalışmalarından sonra eve geldiğinde bir parça kafa dinlendirebilecektim. Bu alçak kadın nasip dağıtıcının çektiğim zahmetlere karşılık sağladığı birkaç küçük dirhemi de daha eşiği aşar aşmaz elimden almak için koşmakta asla kusur etmiyordu. İşte böylece hayatım akıp gidiyordu ey emirül müminin. Günlerden bir gün çalı çırpıyı bağladığım urganlar pek tarazlandığı için yeni urgan satın almak ihtiyacını duyarak karıma söz yöneltme fikri beni dehşete düşürmekle birlikte bu yeni urganı satın almak için nedenli ihtiyaç içinde bulunduğumu kendisine açıklamaya karar verdim. Ve daha satın alma sözü ağzımdan çıkar çıkmaz ey emirül müminin göğün bütün fırtınalarının başımda estiğini duyduğumu sandım. Şimdi Efendimizin huzurunda tekrarlanması gerekmeyen hakaret ve suçlamalarla dolu bir kasırga esti sanki. Ve bütün bunları sonuçlandırmak için bana, ah haytaların ve rezillerin en kötüsü, benden bu parayı Bağdat'ın orospu karılarına harcamak için istiyorsun. Ama canını sıkma, senin davranışının dört gözle izliyorum. Gerçekten bir urgan almak üzere bu parayı istiyorsan pekala, seninle birlikte gelecek ve onu ben yanımdayken satın aldığını göreceğim. Zaten bundan böyle ben yanında olmadan evden çıkmayacaksın dedi. Bunu söyleyerek hiddet içinde beni çarşıya sürükledi. Ekmek parası çıkarmak için gerekli urganı sağladığım tacire parayı kendi ödedi. Ama birçok pazarlıkla ve karımın bir bana bir ürkmüş tacire çevirdiği kuşku dolu bakışları altında gerçekleşen bir olaylı satın almanın nasıl sonuçlandığını ancak Tanrı bilir. Ama sultanım bu olay benim o günkü bahtsızlığımın sadece başlangıcıydı. Çarşıdan çıkınca işime gitmek üzere karımdan izin isteyince bana ''Nereye nereye ben seninle birlikteyim yanından ayrılmaya da hiç niyetim yok.'' dedi. Lafı daha fazla uzatmadan eşeğimin sırtına atladı ve ''Bundan böyle çalı çırpı toplamaya gittiğini iddia ettiğin dağa giderken yanında olacağım ve yaptığın işi izleyeceğim.'' diye ekledi. Bunu işitince sultanım gözümün önünde tüm dünyanın karardığını gördüm ve benim için ölmekten başka çare kalmadığını anladım. Kendi kendime, işte ey zavallı, bu uğursuz kadın Tanrı'nın sana bağışladığı birazcık soluğu da aldırmayacak. Daha önce hiç değilse ormanda yalnız kalarak biraz sükunet bulabiliyordum. Artık o da bitti. Sefalet ve umutsuzluk içinde öl artık. Başvuracak yer ve güç olarak sadece Tanrı vardır. Biz ondan gelir, yine ona döneriz dedim. Bir kez ormana ulaşınca karın üzerine yatıp kendimi kara ölümün bağrına terk etmeyi kararlaştırdım. Böyle düşünerek tek bir söze yanıt vermeksizin, üzerinde canım ve yaşamım üstünde ağırlığını duyuran varlığı taşıyan eşeğin ardından yürüdüm. Böylece insanın canı değerli olduğu için ölümden sakınmak üzere yolda o güne kadar düşünmediğim bir fikir aklıma geldi. Ve onu hemen uygulamakta kusur etmedim. Gerçekten dağın eteğine gelir gelmez ve karım eşeğin sırtından iner inmez ona, ''Dinle ey kadın!'' Madem ki senden hiçbir şey saklama ihtimali yok, sana urganı çalı çırpıyı bağlamak için değil, bizi sonsuza dek zengin kılacak bir maksat için satın aldığımı itiraf edeceğim, dedim. Karım bu beklenmedik açıklamanın onu içine attığı şaşkınlıktan henüz kurtulamamışken, onu yıllardan beri kurumuş bulunan eski bir kuyunun ağzına doğru götürdüm ve ona, ''Bu kuyuyu görüyorsun, işte bahtımız bunun içindedir, urganı sarkıtıp gidip onu alacağım.'' dedim. Amcamın kızı gittikçe daha fazla şaşkınlığa kapılırken, ''Evet vallahi, epeyce bir zaman var ki sana bahtında yazılı olan bir kuyudan söz etmiştim. İşte bugün bu kuyuya inip onu aramam gereken gündür. Bundan dolayı sana o organı alman için rica etmeyi kararlaştırmıştım.'' diye ekledim. Ben daha bu defineden ve kuyuya inmekten söz eder etmez açıkça gerçekleşeceğini umduğum şey oldu. Çünkü karım, ''Yo vallahi, kuyunun içine ben gireceğim.'' Çünkü sen defineyi nasıl açacağını ve de nasıl dışarı çıkaracağını bilemezsin. Sonra senin dürüstlüğüne de hiç güvenmem dedi. Ve hemen başından örtüsünü çıkararak hadi şu organla çabucak beni bağla ve bu kuyuya sarkıt dedi. Ben de sultanım sadece laf olsun diye biraz güçlük çıkardıktan ve kararsızlık göstermem karşısında savurduğu küfürleri yuttuktan sonra içimi çekerek Tanrı'nın iradesi ve de senin dediğin neyse o olsun ey iyi kişilerin kızı dedim. Urganı sıkı sıkıya kollarının altından geçirerek onu bağladım ve kuyu boyunca aşağı sarkıttım. Dibe ulaştığını hissedince de urganı kuyuya atarak her şeyi salıverdim. Ve anamın bağrından kopalıdan beri ilk kez bir ferahlık soluğu salıverdim. Uğursuz karıya, ''Ey hayırlı kimselerin kızı, orada gelip seni çıkarasıya kadar gönül hoşluğuyla kal.'' diye haykırdım. Verdiği yanıttan kaygılanmadan rahatça işime döndüm. Mutluluk içinde çoktan beridir bu denli keyiflenmediğimden sanki kanatlanmışçasına kendimi kuşlar kadar hafif hissettim. Böylece sıkıntılarımın nedeninden kurtulunca sonunda sakin ve barış içinde yaşamın tadını tadabildim. Ama iki gün geçince içimden ''Ya Ahmet, Tanrı'nın ve dua ve barış üzerine olası elçisinin yasası bir yaratığın kendi türünden başka bir yaratığın canını almasına izin vermez. Sen ise amcanın kızını bir kuyunun dibine saldın ve onu boğulma tehlikesiyle baş başa bıraktın. Peki onun ölümü senin vicdanını tedirgin etmeyecek mi? Git çıkar onu kuyudan. Zaten bu ders onun kötü huylarını artık sonsuza dek silip atmıştır dedim. Vicdanımın bu tarzda yol göstermesine karşı duramayarak kuyuya doğru yöneldim ve ona yeni bir urgan uzatarak amcamın kızına ''Hadi çabucak şuna sarıl da seni yukarı çekeyim. Umarım ki bu ders seni yola getirmiştir.'' diye haykırdım. Urganın kuyunun dibine ulaştığını hissettiğimde karıma sıkı sıkıya kendisini onunla bağlaması için biraz bekledim. Bunu izleyerek kendisinin hazır olduğunu urganı silkeleyerek haber vermesi üzerine urganın ucundaki ağırlığı fazla olduğundan büyük zahmetlere katlanarak onu yukarı çektim. Ve bu urgana bağlı olanın amcamın kızı değil de görünümü pek güven verici olmayan bir ecinli olduğunu görünce ey emirül müminin nedenli şaşırdığımı görmeliydiniz. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.